Ayrım 16, sayfa 192. Paul okumayı bitirdikten sonra durdu. Yaşlı adam düşüncelere dalmıştı. Sonunda kafasını kaldırdı. Yani geri mi veriyorlar? Paul başını salladı. Gülümsemeden edemiyordu. Bu uzun ve zorlu bir dava olmuştu. Onu gerçekten bize geri mi veriyorlar? Bizden çalındığına inandılar mı? Evet, nereye göndermelerini istediğinizi söylemeniz gerekiyor yalnızca. Uzun bir sessizlik oldu. Jason Novitski gözlerini babasının üzerinden çekti. Avucunun içiyle gözyaşlarını sildi. Affedersiniz dedi. Nedendir bilmem ama. Bu çok doğal. Paul masasının altından çıkardığı kağıt mendil kutusunu ona uzattı. Bu tür davalar duygusaldır. Çünkü bu yalnızca bir resim değil. Çok uzun zaman oldu. Tablonun kaybı babamın ve büyük babamın savaşta çektiklerini hatırlatıyor. Ve şimdi onu geri almamız... Nefesini dışarı verdi. İnanılmaz. O adamın ailesinin izini bulmak... Bu işte iyi olduğunuzu duymuş ama bu kadarını da... Paul başını iki yana salladı. Sadece işimi yapıyorum. O ve Jason gözünü resimden alamayan yaşlı adama baktılar. Yıllar yıllar önce yaşanan olayların ağırlığıyla çökmüş gibi iyice küçülmüş görünüyordu. İkisinin de aklından aynı düşünce geçti. İyi misin baba? Bay Novitski. Adam onların farkına yeni varmış gibi hafifçe doğruldu. Eli fotoğrafın üzerindeydi. Paul arkasına yaslanıp kalemini köprü gibi ellerinin arasında tuttu. Evet, resmi geri yolluyorlar. Sanat eserlerinin taşınması konusunda uzman bir şirket önerebilirim. Yüksek güvenlikli, klima kontrolü ve havalı süspansiyon olan bir aracı ihtiyacınız var. Elinize geçmeden önce sigortalatmanızı da öneririm. Böyle bir resmin önemini anımsatmama... Müzayede evleriyle bağlantınız var mı? Anlamadım. Bay Novitski'nin rengi yerine gelmişti. Müzayede evleriyle bağlantınız var. Bir süre önce biriyle görüştüm ama çok para istemişlerdi. Sanırım %20 kadarını ve bir de vergiler var, çok fazla. Sigorta için değer biçmek mi istiyorsunuz? Hayır, satmak istiyorum. Başını kaldırmadan eski deri cüzdanını açıp içinden bir fotoğraf çıkardı. Onu satmanın tam zamanı. Yabancılar her şeyi alıyor. Kayıtsızca elini savurdu. Jason ona bakıyordu. Ama baba... Bu iş bize pahalıya patladı. Ödememiz gereken faturalarımız var. Ama dediniz ki... Bay Novitski bakışlarını oğlundan kaçırdı. Benim için bu konuyla ilgilenir misiniz? Ücretinizi de fatura edersiniz. Sokakta bir kapı sertçe kapandı ve ses binaların ön yüzünde yankılandı. Paul yan odada Miriam'ın telefon konuşmasını duyuyordu. Sonra yutkunup sesinin tonunu ayarladı. Olur. Uzun bir sessizlik oldu. Sonunda yaşlı adam oturduğu yerden kalktı. Evet, bu çok güzel bir haber deyip zoraki bir şekilde gülümsedi. Gerçekten de harika bir haber. Çok teşekkürler Bay McCafferty. Paul, sorun değil dedi ve ayağa kalkıp elini uzattı. Gittiklerinde Paul McCafferty sandalyesine oturdu. Önce dosyayı, sonra da gözlerini kapattı. Jenny, sen üstüne alınma dedi. Biliyorum ama bizi ilgilendirmez. Biz yalnızca resmi geri almaya çalıştık. Biliyorum ama Bay Novitski bu resmin aile için ne kadar önemli olduğunu, kaybettiği her şeyi temsil ettiğini üstüne basa basa anlatmıştı. Boş ver Paul. Departmanda daha önce böyle bir şey yaşanmamıştı. Paul ayağa kalkıp Janie'nin sıkışık ofisinde volta atmaya başladı. Pencerenin yanında durup dışarıya baktı. Birine eşyasını geri verdiğinizde genellikle mutlu olur. Yine de polisi bu işe karıştırmak akıllıca olmaz. Biliyorum, öylesine söyledim sadece. Kazanacağından kuşku duyduğum bir davadan ücretini de aldın. Taşınmak için bu paraya ihtiyacın vardı değil mi? Bu durumda ikimiz de mutlu olmalıyız. Al. Jenny masasına bir dosya koydu. Bu seni neşelendirir. Dün gece geldi. Her şey çok açık görünüyor. Paul belgeleri aldı. 1916'dan beri kayıp bir kadın portresi çalınmış ve bu 10 yıl önce sanatçının ailesinin yaptırdığı resmi denetim sayesinde ortaya çıkmıştı. Belgenin altında da şimdi bir duvarda asılı duran resmin kopyası vardı. Birkaç yıl önce kuşe kağıda basılan bir dergide yer almıştı. Birinci Dünya Savaşı'nda mı kaybolmuş yani? Savaş döneminde resmin Almanlar tarafından çalındığına ve tabloyu bir daha kimsenin görmediğine dair kanıtlar varmış. Sonra bir gün aile bireylerinden biri dergiyi açmış ve tabloyu görmüş. Orijinal olduğundan eminler mi? Hiç kopyalanmamış ki. Sabah olanları bir süreliğine de olsa unutan Paul, içini saran ani bir heyecanla başını iki yana salladı. Ve şimdi ortaya çıkmış. neredeyse 100 yıl sonra zengin birilerinin duvarında inanılmaz. Dergideki makalede sadece evin Londra'nın merkezinde olduğu yazıyor. Lüks bir ev olduğu için tam adresi vererek soyguncuları teşvik etmek istemediler herhalde. Ama izini sürmek çok zor olmasa gerek. Çiftin adı yazıyor ne de olsa. Paul dosyayı kapattı. Bay Novitski'nin titreyen dudakları ve oğlunun babasına bakışı gözünün önünden gitmiyordu. Novitski ofisin kapısında durup "Sen Amerikalısın değil mi?" demişti. "Bunu anlayamazsın elbette." Paul bunları kafasında yeniden canlandırırken Janie elini Paul'un omzuna koydu. "Ev arayışı nasıl gidiyor?" "Pek iyi sayılmaz. İyi onların hepsini kalmışlar." "Şey, biraz keyiflenmek istersen bir şeyler yemeye çıkabiliriz. Bu gece işim yok." Paul gülümsedi. Janie'nin elini saçında nasıl gezdirdiğini ve içini acıtacak ümit dolu tebessümünü görmezden gelmeye çalıştı. Sonra da kadının yanından uzaklaştı. "Geç saate kadar çalışacağım. İlgilenmem gereken birkaç dosya daha var. Ama teşekkürler. Sabah da ilk işim yeni dosyayla ilgilenmek olacak." Liu babasına yemek yapıp evin giriş katını elektrik süpürgesiyle süpürdükten sonra saat 5'te kendi evine vardı. Liv'in işi bittiğinde İran halılarının rengi gözle görülür bir şekilde açılmıştı. Şehir yazın son günlerini yaşıyor, trafiğin gürültüsü asfalttan yükselen benzin kokusuna karışıyordu. Dış kapıya vardığında "Selam Fran," dedi. Sıcağa karşın yün şapkasını sımsıkı başına geçiren kadın onu selamladı. Plastik bir çantayı karıştırıyordu. Sürekli karıştırıp tekrar tekrar düzenlediği, iç içe konmuş, birbirine bağlanmış sayısız çantası vardı. Bugün mavi muşambaya sardığı iki kutuyu apartman görevlisinin korunağa benzeyen kabinine getirmişti. Önceki görevli, kadını yıllarca idare etmiş, hatta paketlere sahip çıkmıştı. Fakat Fran'ın söylediğine göre şimdiki görevli onu tehdit ediyordu. Orada yaşayanların bazıları apartmanın görüntüsünü bozduğundan yakınmıştı. "Ziyaretçin vardı." "Ne? Öyle mi? Ne zaman gitti?" Liv evinde kalan Mo'ya ne bir not ne de anahtar bırakmıştı. Kızın iyi olup olmadığına emin olmak için bir ara restorana uğramayı düşündü. Ama henüz düşünürken bile bunu yapamayacağını biliyordu. Sessiz ve boş bir ev bulacağı düşüncesi içini rahatlatmıştı. Fran omuz silkti. Liv kapıyı açarken "İçecek bir şey ister misin?" diye sordu. Fran, "Çay hiç fena olmazdı," dedi. Ve Liv ona daha önce hiç çay yapmamış gibi "üç şekerli olsun," diye ekledi. Sonra da durup biriyle konuşmayacak kadar meşgulmüş gibi poşetleriyle ilgilenmeye devam etti. Liv kapıyı açar açmaz duman kokusunu almıştı. Mo cam sehpanın yanında yere bağdaş kurup oturmuş, bir eliyle kitabını tutarken diğeriyle de sigarasını beyaz bir fincana bırakıyordu. Başını kitaptan kaldırmadan "Selam," dedi. Liv elinde anahtarlarıyla baka kalmıştı. Ben gittin sanmıştım. Fran gittiğini söyledi." "Ah, şu aşağıdaki kadın mı? Evet, yeni döndüm." "Nereden döndün?" "Gündüz işimden." "Gündüz de mi çalışıyorsun?" "Evet, bir bakım evinde. Umarım sabah seni uyandırmamışımdır. Aslında sessizce çıkmaya çalıştım. Ama masanın çekmecesi çok ses çıkardı ve uyanacaksın diye korktum. Saat 6'da uyanmak yatıya misafir çağırma heyecanını yok ediyor bence." "Masanın çekmecesi mi? Görebileceğim bir yere anahtar bırakmamıştın." Liv kaşlarını çattı. Sohbetin iki adım gerisinde kalmış gibi hissediyordu. Mo kitabını bırakıp ağır ağır konuştu. "Masanın çekmecesindeki yedek anahtarı bulmak için etrafı biraz kurcalamak zorunda kaldım." "Masamın çekmecesini mi karıştırdın?" "Kesin orada olacağını tahmin ettim." Mo bir sayfa çevirdi. "Tamam, yerine koyarım." Sonra da burnunun altından "Tanrım, ne kadar da düzenlisin," diye ekledi ve kitabına döndü. Kitabın sırtından anladığı kadarıyla bu David'in kitabıydı. Mimariye giriş. Liv, David'in koltuğuna uzanıp o kitabı okuduğunu hala gözünde canlandırabiliyordu. Kitabı başkasının elinde görünce midesine bir şey oturmuştu. Liv çantasını bırakıp mutfağa yürüdü. Granit tezgahın üstü ekmek kırıntılarıyla doluydu. Masada iki fincan duruyordu ve içlerinde kahverengi daireler şeklinde kahve kalıntıları vardı. Tost makinesinin yanında duran tost ekmeği poşeti yana devrilmişti ve yarısına kadar açılmıştı. Kullanılmış bir çay poşeti lavabonun kenarında, bir bıçak da kurbanının göğsüne saplanmış gibi tereyağı kutusunun tepesinde duruyordu. Liv orada bir süre durup ortalığı toparlamaya, pislikleri çöpe atıp fincanlarla tabakları bulaşık makinesine dizmeye başladı. çatı panjurunu açmak için düğmeye dokundu ve onu ardına kadar açtıktan sonra sigara dumanından tamamen kurtulmak için çatı penceresini de açtı. Döndüğünde Mo'nun kapıda durduğunu gördü ve ''İçeride sigara içemezsin'' dedi. Sesinden paniğe kapıldığı anlaşılıyordu. ''Olur tabii. Evde teras olduğunu bilmiyordum.'' ''Hayır, hayır. Terasta da olmaz. Lütfen. Lütfen burada sigara içme.'' Mo, mutfak tezgahına baktı ve Liv'in hızla temizliğe giriştiğini gördü. ''Ah, gitmeden önce temizleyecektim gerçekten.'' ''Sorun değil. Sorun olduğu belli. Yoksa kalp krizi geçirmek üzereymişsin gibi görünmezdin. Bak yeter, tamam mı? Kendi pisliğimi kendim temizlerim gerçekten.'' Liv durdu. Aşırı tepki verdiğinin farkındaydı ama kendine engel olamıyordu. Yalnızca Mo'nun gitmesini istiyordu. ''Frene bir çaya indireceğim.'' dedi. Aşağıya inerken nabzı sanki kulaklarında atıyordu. Döndüğünde mutfak temizlenmişti. Mo sessizce işini yapıyordu. Liv'in içeri girdiğini görünce ''Temizlik konusunda biraz tembel olabilirim.'' dedi. ''İş yerinde yeterince temizlik yaptığım için sanırım. Yaşlı insanlar, restoranlardaki müşteriler. Gün içinde bu işlerle o kadar uğraşıyoruz ki evde isyan ediyorsun artık.'' Liv, Mo'nun konuşmalarına takılmamaya çalıştı. Ve o an duman kokusunun altından diğer kokuyu da aldı. Sonra fırının lambasını gördü. Eğilip içine baktığında Le Croisse tenceresinin içinde peynire benzer bir şeyin kabardığını gördü. ''Yemek yapmak istedim. Fırında makarna. Köşedeki markette ne bulduysa aldım. 10 dakika içinde hazır olur. Aslında sonra yiyecektim ama sen de geldiğine göre.'' Lee fırını en son ne zaman açtığını anımsamıyordu. Mo fırın eldivenlerine uzanırken ''Bu arada'' dedi. ''Belediyeden biri aradı.'' ''Ne?'' ''Evet, vergilerle ilgili bir şeyler söyledi.'' Liv'in midesi alt üst olmuştu. ''Senmişim gibi konuşunca da ne kadar borcun olduğunu söyledi. Bayağı çokmuş.'' Üzerinde rakamlar yazılı bir kağıt parçasını Liv'e uzattı. Liv karşı çıkmak için ağzını açtığında ''Doğru kişiyi arayıp aramadığından emin olmak istedim. Belki de bir hata yapmıştı.'' diye onu susturdu. Liv borcunu aşağı yukarı tahmin ediyordu ama kağıt üzerinde görmek onu şaşkına çevirmişti. Mo'nun gözlerini üzerinde hissediyordu. Ve o alışılmadık sessizlik de uzayıp gidince Mo'nun her şeyi anladığını fark etti. ''Haydi gel otur, karnın tokken daha iyi düşünürsün.'' Liv sandalyeye doğru itildiğini hissetti. Mo fırının kapağını açtı ve mutfak hiç aşina olmadığı ev yemeği kokusuyla doldu. ''Beğenmezsen seni götürebileceğim çok iyi bir yer var.'' Yemek güzeldi. Liv bir tabak dolusu yedi ve elini karnına yaslayıp otururken Mo'nun yemek yapabilmesine neden bu kadar şaşırdığını düşündü. Mo kendi tabağındaki son lokmayı ağzına atarken de ''Teşekkürler'' dedi. ''Gerçekten çok lezzetliydi. En son ne zaman bu kadar çok yediğimi hatırlamıyorum. Sevindim. Ama artık gitmelisin. Son 20 saattir dilinin ucunda olan kelimeler bir türlü dudaklarından dökülmüyordu. Mo'nun gitmesini henüz istemiyordu. Belediyeden arayanlar, borçlar ve kontrol edemediği düşüncelerle baş başa kalmak istemiyordu. Bu gece konuşabileceği birinin varlığı onu mutlu etmişti. ''Evet, Liv Worthing. Kocanın ölmesi...'' Liv çatalıyla bıçağını bıraktı. ''O konuda konuşmak istemiyorum.'' Mo'nun gözlerini üzerinde hissetti. ''Tamam, öyle şeylerden bahsetmek yok. Peki ya sevgili olayları?'' ''Sevgili olayları mı? Ciddi biri var mı?'' ''Hayır.'' Mo tencerenin kenarındaki peynir parçasını aldı. ''Tek gecelik ilişkiler yaşıyor musun?'' ''Hayır.'' Mo kafasını dikti. ''Bir kez bile böyle bir şey olmadı mı? Ne zamandır?'' Liv, 4 yıldır, diye mırıldandı. Yalan söylüyordu. 3 yıl önce iyi niyetli arkadaşlarından biri hayatına devam etmesini tavsiye ettiğinde biriyle tanışmıştı. Hiçbir şey düşünemeyecek kadar sarhoştu ve sonrasında ağlamış, keder, suçluluk duygusu ve iğrenme duygularıyla baş başa kalmıştı. Eve gitmek istediğini söylediğinde adını bile anımsamadığı adamın ne kadar rahatladığını da güç bela fark etmişti. Şimdi bile bunu yaptığını düşündüğünde utanç duyuyordu. 4 yıldır hiçbir şey olmadı mı ve bu yaşa... Bir dakika, kaç yaşındaydın, 30 mu? Kendini cinselliğe kapattın mı yani? Ne yapıyorsun böyle Worthing? Kendini öteki dünyadaki kocana mı saklıyorsun? Soyadım Halston, Liv Halston ve ben yalnızca istediğim gibi biriyle karşılaşmadım. Liv konuşmanın yönünü değiştirmeye karar verdi. Ya sen ne yapıyorsun? Hayatında birisi var mı? Liv savunmaya geçince sesi sertleşmişti. Mo'nun parmakları sigarasına yöneldi ama sonra tekrar geri çekti. ''Bende bir şey yok.'' Liv bekledi. ''Anlaşmalı bir ilişki yürütüyorum.'' ''Anlaşmalı mı?'' ''Şarap servisi yapan Raniç'le.'' Birkaç haftada bir buluşuyoruz ama bizimkisi ruhsuz bir birliktelik. Başta saçma sapan şeyler yapıyordu ama artık iyi. Mo peynirden biraz daha aldı. Yine de çok fazla porno izliyor. Anlarsın ya işte. Ciddi biri yok mu? Annemle babam birkaç yıl önce torun istediklerini söylemekten vazgeçtiler. Liv, aman tanrım, şimdi aklıma geldi. Babamı arayacağıma söz vermiştim diye söylendi ve o anda aklına bir fikir geldi. Ayağa kalkıp çantasına uzandı. Aşağıya inip bir şişe şarap almama ne dersin? Liv bu soruyu sorduktan sonra içinden düşünmeye başladı. Evet, bu bence iyi bir fikir. Ailelerimizden ve artık unuttuğumuz arkadaşlarımızdan, üniversiteden, Mo'nun işlerinden konuşuruz. Böylece seks konusunda uzaklaşırız ve ben daha farkına varmadan yarın her şey eskisi gibi olur ve bu gece de geçmişe karışır. Mo sandalyesini geri itti. Ben istemem, dedi tabağını kaldırırken. Hemen giyinip kaçmalıyım. Kaçmalı mısın? İşe gitmeliyim işte. Liv'in eli çantasına gitti. Ama işten daha yeni geldiğini söylemiştin. O gündüz işiydi. Şimdi akşam işi başlıyor. Hatta 20 dakika sonra. Mo saçlarını toplayıp tokayla tutturdu. Bulaşıkları sana bıraksam olur mu? Anahtarları tekrar almamın da sakıncası yoktur umarım. Liv'in yemekle birlikte yerine gelen keyfi sabun köpüğü gibi bir anda kaybolmuştu. Yarım yamalak temizlenmiş masaya oturup Mo'nun alçak sesli mırıltısını, misafir odasının banyosunda yıkanıp dişlerini fırçalama sesini, odanın kapısının kapanmasını dinledi. Sonra merdivenlere doğru seslendi. Bu gece başka birine de ihtiyaçları olur mu dersin? Yani yardıma gelebilirim. Sanırım garsonluk yapabilirim. Yanıt gelmedi. Bir defasında barda çalışmıştım. Ben de öyle. İçimden insanların suratına yumruk atmak geliyordu. Bunu garsonluk yapmaktan daha çok istemiştim. Mo siyah tişörtü, deri ceketi ve kolunun altındaki önlüğüyle tekrar koridora çıktı. Sonra görüşürüz dostum diye seslendi. Ranişte takılmazsam tabii. Ve gitmişti. Aşağıya inmiş, yaşayanların dünyasına adım atmıştı. Ve sesinin yankısı da silindiğinde cam ev kaskatı ağır bir kütleye dönmüştü. Liv evinin, cennetin ona ihanet etmeye başladığı, hazırlandığı korkusuyla bunları düşünmüştü. Bu geceyi burada tek başına geçiremeyeceğini biliyordu. Kadınsanız tek başınıza içmemeniz gereken mekanlar vardır. 1- Bazukas. Burası eskiden White House adıyla biliniyordu. İçe çökmüş, tüylü, kadife oturma yerleri, yıllarca bakımsız kalmaktan artık neredeyse silinip gitmiş pirinç tabelasıyla kahve dükkanının karşı köşesinde kalıyordu. Şimdi ise iş adamlarının geç saatlerde gittiği, asık suratlarını makyaja bulayan garson kızların öfkeyle sigara içip aldıkları bahşişe söylenerek topuklu ayakkabılarıyla gecenin bir yarısı bardan çıktığı, neon ışıklarıyla süslü küçük bir bardı. 2. Dinos. Bu şarap evi 90'lı yıllar boyunca sıkış tıkış olan ve gündüz saatlerinde çekici, çocuklu kadınların ucuz yemek bulduğu bir yer olarak yeniden adını duyurmuştu. Akşam saat 8'den sonra da romantik buluşmalara ev sahipliği ediyordu. Cuma günleri hariç geri kalan zamanlarda ise kuşku uyandıran, yerden tavana kadar uzanan pencereleriyle inanılmaz derecede boş olurdu. 3. Thames Nehri'nin ötesindeki arka sokaklara dizilmiş bütün eski barlar. Taşkın, küçük gruplar hep buraya doluşur. Avına nişan almış pitbull gibi öfkeyle sigarasını içen erkekler tek başına dolaşan bir kadına iç çamaşırlarıyla dolaşıyormuş gibi bakarlar. 4. Nehrin yakınlarındaki güzel barların hepsinin yaş ortalaması düşüktür. Buradaki insanlar Apple Mac çantaları, kalın siyah gözlükleriyle içeride kendinizi daha da yalnız hissetmenize sebep olacak kadar neşeli bir şekilde otururlar. Aslında Liv bir şişe şarap alıp evde içmeyi düşünüyordu. Ama o bembeyaz evde tek başına oturduğunu ne zaman gözünde canlandırsa içine alışık olmadığı bir korku kaplıyordu. Televizyon izlemek istemiyordu. Son 3 yıl ona televizyon karşısında düzeysiz esprilere maruz kalabileceğini öğretmişti. Normalde çok sıradan görünen bir komedi filminde aniden birinin kocası ölebilir ya da kederli programlar yayınlanabilirdi. Diğer yandan ardında bıraktığın kadın tablosunun önünde durup onu aldıkları günü anımsamak, bir zamanlar kendisinin hissettiği aşkı ve memnuniyeti resimdeki kadının yüz ifadesinde görmek istemiyordu. Ve David'le çekildikleri eski fotoğraflara bakmak da içinden gelmiyordu. Bir daha kimseyi onun gibi sevemeyeceğinin farkındaydı. Gözlerinin kenarındaki karışıklıkları, fincanı tutan parmaklarını ve ona ait tüm detayları hatırlıyordu ancak artık bu ayrıntıları bir araya getirmekte zorlanıyordu. Kocasının sesini telesekreterde duyabilmek için ölümünden sonraki bir yıl boyunca takıntılı bir biçimde yaptığı gibi onu cep telefonundan arama dürtüsüne yenik düşmek de istemiyordu. Çoğu günler David'in yokluğu onun bir parçası, gittiği her yere götürdüğü, kimselere görünmeyen, tuhaf bir ağırlık olmuş, gün içindeki her hareketini etkilemeye başlamıştı. Ama onun ölümü, ölüm yıl dönümü olan bugün de içindeki her şey çalkalanmaya başlamıştı. Sonra önceki gece yemekteki kadınlardan birinin söylediği şeyi anımsadı. Kız kardeşim rahatsız edilmek istemediğinde gay bara gider, çok eğlenceli. En yakın gay bar evinden yürüyerek 10 dakika uzakta bile değildi. Otel örgülü pencerelerinin ardında ne olduğunu bir an bile merak etmeden yüzlerce defa önünden gelip geçmişti. Aslında doğruydu. Orada kimse tarafından rahatsız edilmezdi. Liv ceketini, çantasını ve anahtarlarını aldı. En azından şimdi bir